Ayrım 45, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 453. Sam Cooke'un Parti Zamanı adlı parçası çalmaya başladı. İki adamın da sevdiği türde bir müzik değildi ama ikisinin de aklında daha önemli şeyler vardı. Ve müzik konuşmalarının elektronik yöntemlerle veya başka şekilde dinlenmesini önlemeye yarıyordu. Greco kadehini kaldırdı, salut dedi. Greco de salut dedi. Greco, Nick Geraci dedi, efsane adam, benim masamda. Artık korumalar da oturmuştu ve gevşemiş gibiydiler. Momo, Nick'i yanında birini getirmesi için zorlamakla akıllılık etmişti. Ve o M12'de herhangi bir durumda yollarını açma şansı veriyordu. Öte yandan ben dedi Greco başını sallayarak. Duvardaki aynadan kendi görüntüsünü gösterdi. Şu ihtiyar adama bak dedi. Gençken Yunan tanrılarına benzerdim. İçkisinden bir yudum aldı. Şimdi sadece kahrolası bir Yunanlıya benziyorum. Geraci kibarca güldü. Frank Greco ile aşağı yukarı aynı yaştaydılar. New York'a o kadar geldim dedi Greco. Staten Island'a hiç gelmemiştim. Kimse gelmez ki buraya. Şu asma köprüyü açacaklar ama değil mi dedi Greco. Belli belirsiz köprünün bulunduğu yönü işaret etmişti. Barın vitrini cam tuğla değil de normal cam olsa kuleleri oradan da görmek mümkün olurdu. Heyecanla beklediğim söylenemez dedi Geraci. Müzik kutusunda Rufus Thomas'ın Köpeği Yürütmek parçasına sıra gelmişti. Eh diye omuz silkti Greco, asla bilemezsin. Sana bir şey diyeyim mi? Bizim için, İtalyanlar için pek çok tarihi şey var burada. Meucci telefonu burada icat etti. Okulda onun Alexander Graham Bell olduğu öğretilir ama... Hikayeyi biliyorum dedi Nick. Greco şaşırmış görünüyordu. Nesin sen, kitap kurdu mu? Nick sabrını yitirmemek için derin bir nefes aldı. Sadece biliyorum işte. Greco başını salladı. Peki Meucci ile Garibaldi'nin birlikte yaşadığını da biliyor muydun? Öyle ibne gibi filan değil. Meucci evliydi ve belli ki Garibaldi de buradayken fahişelere gitmeyi seviyordu. Ama Garibaldi devrimlerin ortasındaydı ve buraya belli bir nedenle gelmişti. Sanırım arkadaşı için. Çok ilginç dedi Geraci. Alay ettiği belli olmasın diye dümdüz bir sesle konuşmuştu. O iki büyük, üzgün adam hakkında eline geçen her şeyi okumuştu. Ama o günün konusu onlar olamazdı. Bak istersen sadede gelelim. Beni Don Stracci'nin teklifiyle ilgili olarak görmek istemiştin değil mi? Evet dedi, istedim. Birden bir yerine bıçak saplanmış gibi irkildi. Sen iyi misin dedi Nick. Yunanlı Frank kasığını tutuyordu. Tuvalete gitmem lazım dedi ve kendini arka taraftaki karanlık koridora attı. Nick o tarafa bakınca barmenin de bir ara ortadan kaybolmuş olduğunu fark etti. Olaylar o kadar hızlı gelişmeye başlamıştı ki yetişmek imkansızdı. Geraci'nin Sicilyalısı ayağa kalktı. Sanki bunu bekliyormuş gibi öteki koruma da kalktı. Müzik dolabının iğnesi James Brown ve Famous Flames'in Gece Treni parçasında dönmeye başladı. Nick Greco'nun yüksek sesle güldüğünü duydu. Karanlık koridorda bir ışık huzmesi belirdi ve Greco'nun erkekler tuvaletine değil arka sokağa çıktığını gördü. James Brown, Miami, Florida diye bağırıyordu. Bir an sonra saksofonlar aykırırken Geraci ön kapının açıldığını duydu. Ayağı fırladı ve hızla dönerken kapıyı kollaması hatta belki de kilitlemiş olması gereken Sicilyalısının M12'yi çekmiş olduğunu gördü. Öteki korumada sadece eski bir 38 özel yapım vardı. Nick kendini her iki silaha takılmış olan susturuculara bakarken buldu. Nick Geraci'ye kıpırdamamasını haykıran da kendi koruması olarak getirdiği adam oldu. Nick kıpırdamadı. Sevgili Tanrım, Staten Island'da ölmeme izin verme diye düşündü. Sevgili Tanrım, bu kahrolası dünyada, bu kahrolası koca dolga alanında yok olmama izin verme. Kapıdan sırtına bir silah dayanmış olarak Momo Barone ve silahı tutan Al Neri girdiler. Neri'nin arkasında da kapıyı içeriden kilitleyen Eddie Paradise vardı. Arka taraftaki karanlık koridorda ayak sesleri duyuldu. Ellerini arkasında kavuşturmuş olan Michael Corleone ortaya çıktı. Birliklerini denetlerken hayal kırıklığına uğramış bir subaya benziyordu. James Brown Philadelphia diye bağırıyordu. New York kenti, beni evime götürün. Merhaba Fausto, dedi Michael. Nick'i bu adla çağıran yegane canlı oydu. Merhaba Don Corleone. Ve New Orleans'ı, hüzünlerin vatanını da unutmayın. Michael müzik dolabının yanına gitti ve fişini çekti. Sonra Nick'e dönüp gülümsedi. Otur Fausto. Nick Geraci M12'ye ve onu üstüne doğru tutan genç adamın kararlı haline baktı. Sırf o duruş bile silahı boşaltmaktan çok daha etkiliydi. Geraci'nin zihni bir çözüm bulmak için koşturuyordu. Hiçbir koşul altında yalvarmaya veya zayıflık göstermeye niyeti yoktu. İçini çekti ve oturdu. Eddie Paradise iki korumayla barın arasında duvar dibinde yerini aldı. Kollarını kavuşturmuştu ve kızgın görünüyordu. Karısıyla kıyafet alışverişine sürüklenmiş bir adam gibiydi. Michael ellerini yeniden arkada kavuşturdu ve ağır ağır Geraci'nin masasına doğru yürüdü. Onca yıl önce o polis kaptanı Don'u yüzünden yaralamıştı ve yanağıyla çenesini toparlayan estetik ameliyatının artık işe yaramadığı, dağılmaya başladığı loş ışıkta bile belli oluyordu. Geraci Michael'dan 30 santim kadar uzundu. Oturduğu halde çok kısa kalmıyordu onun yanında. Nick onu yakalayabilirdi. Üstüne atlayabilir, hakkından gelebilirdi. Korumalar ateş açamazdı. Michael'ı değil de Nick'i vuracaklarından emin olamazlardı. Michael fısıltıdan az yüksek bir ses tonuyla "Yaklaşmıştın Fausto," dedi. "Yani neredeyse başarıyordun. Mağaralarda, kovuklarda kaçak olarak onca yıl geçirdin ve bütün kahrolası aksiliklere rağmen eski dostun, neredeyse başarıyordun. Bahse girerim, tadını almaya bile başlamıştın." Geraci'nin önünde bir aşağı bir yukarı yürüyordu ama Nick onu yakalamaktan vazgeçmişti. Sonuçta ne işe yarayacaktı ki? Adamı birkaç kez yumruklayabilirdi ama eninde sonunda onları ayıracaklardı ve bu da her şeyin sonu olacaktı. Pek çok hassas durumda olduğu gibi burada da fiziksel şiddetle kurtuluş imkanı yoktu. Michael artık adımlamayı kesmiş, önünde dikilmişti. "Bunun senin için ne kadar acı verici olduğunu tahmin edebiliyorum Fausto. Trajik bir şey. Kaybettiğin her şeyi yeniden ele geçirmeye bu kadar yaklaş. Aynı manevrayla hayat boyu istediğin şeylere de ulaşma imkanın olsun. Ve işler bu hale dönsün." Momo hala başını kaldırıp bakmamıştı. Buraya Nick'i öldürüp sadakatini ispat etmesi için getirilmişti. Tıpkı Nick'in Tessio'yu öldürmek zorunda kalışı gibi. Ama kakalak bundan daha suçlu görünemezdi. Kendini ispat etme şansını daha şimdiden kaybetmişti. Neri sert bir şekilde soluyor ve öldürme işinin başladığını görmeye hevesli görünüyordu. Eddie saatine baktı. Korumalar da istekli görünüyordu. "Bütün farklılıklarımızla birlikte Don Michael," dedi Nick, "bu konuda da ben senden daha ileri görüşlüyüm. Sen duygularınla hareket ediyorsun, aklınla değil. Komisyondaki dostlarımızla konuştuğum şey sana tam olarak hep istediğini söylediğin özgürlüğü verecekti. Ve ne sana ne de ailene bir zarar gelmeyeceğini de öteki donlara taahhüt etmiştim. Senden intikamımı almama fikri midemi bulandırıyordu ama bu sözü verdim. Çünkü herkes için öylesi daha iyi olacaktı. Kimse kaybetmeyecek, kimse ölmeyecek, kimse şaşırtıcı bir şekilde senin başına patlayabilecek kirli cinayetleri kurcalamayacaktı. Ya da dostlarının. Ben kana susamış feodal bir lord değilim Michael, sen de değilsin. Modern insanlarız, modern iş adamlarıyız. Bu işten bir milyoner olarak, tamamen yasal bir Amerikan milyoneri olarak çekip gidebilirsin. Ve ortalık yatışınca ben kendi paramdan $1,000,000 babanın adına kurulan o hayır kurumuna bağışlarım." Michael Nick Geraci'nin önünde sessiz ve kıpırtısız durmaya devam etti. Yanında çalışan en yetenekli adamı dinliyordu. Sahip olduğu ve olabileceği en yetenekli adamı. "Eğer beni öldürürsen," dedi Nick, "hep istediğin şey bir yalan olacak. İntikam almayı veya hasretini çektiğin şeyi seçmek durumundasın. Beni öldürürsen bu bizim işlerden asla sıyrılamayacaksın. Şurada dururken bile haklı olduğumu biliyorsun. Eğer bu yolu, benim sana açtığım yolu seçmezsen, bugünden itibaren ne zaman ayrılmayı düşünsen kafanda benim sesimi duyacaksın. Şansını yok ettiğini söyleyen sesimi. Öldür beni ve özünde yalancı ve ikiyüzlü olduğunu anla. Beni bu odanın dışında birilerinin bilip bilmemesi de önemli değil. Çünkü sen bileceksin. Tek bir silahtan çıkan dumanla bütün hayatın kocaman kahrolası bir yalana dönecek. Michael şaşkınlığa benzer bir ifadeyle başını salladı. Anlamıyorsun dedi. Geraci uzun bir süre sustu. Pekala dedi. Anlat o zaman. New Orleans'taki dostun dedi Michael. Seni başkan şey suikastının ardındaki adam olarak göstermeye hazırlanıyor. New Orleans'ta Juan Carlos Santiago ile çekilmiş fotoğraflarım var. Hem Louisiana'ya hem de Miami'ye seni zaman ve mekan açısından suçlu gösterecek deliller yerleştiriyorlar. Bütün ayrıntıları bilmiyorum ama tek bir şeyi biliyorum. Hükümet soruşturmasının bütün yolları sana çıkıyor. Geraci bunun blöf olduğuna emindi. Bundan kurtulmak çok kolay dedi. Çünkü hiçbiri doğru değil. Ben bu konuda senden daha ileri görüşlüyüm dedi Michael. Yarım hukuk eğitimin var. İşin doğrusu senin de bilmen gerektiği gibi hükümetin mahkemede neyi kanıtlayabileceğini görmeye fırsat kalmadan kelleler uçar. Momo Barone oturduğu bar taburesinden kalkar gibi oldu ve Al Neri suratına bir yumruk indirdi. Kakalak tekrar oturdu. Eddie sanki bir anne yaramazlık yapan çocuğunun poposuna bir şaplak indirmiş gibi izlemişti olanları. Korumalar ayak değiştirdiler ama silahlarını doğruca Nick Geraci'nin kalbine yönelmiş olarak tutmayı sürdürdüler. Neye istersen ona inan dedi Geraci. Burada olanlar dışarıda duyulursa asil davranmış gibi görüneceğini anlatıyorsun sadece. Sanki başka şansın yokmuş gibi konuşuyorsun. Nick zorla gülümsedi. Bence sorun değil. Çünkü kalbinden hep bunun aksinin doğru olduğunu bileceksin. Michael gözlerini kapatıp uzun bir soluk verdi ve bir şey söyleyecekmiş gibi göründü ama söylemedi. Onun yerine dönüp Neri'ye baktı. Neri tabancayı namlusundan tutarak kakalak Momo'ya uzattı. Sonra da eski çelik fenerini çıkardı ve kakalağı masaya doğru iteklemek için kullandı. Ağzının kenarından kan sızmakta olan Momo silahı 1.44'lük Nick'in kafasına doğrulttu. ''Hoşça kal Fausto'' dedi Michael. ''Bu arada bir tahminde bulunmak ister misin? Soyadı ne?'' ''Kimin?'' dedi Nick. Michael kapıya doğru yürüdü ve M12'yi tutan şık Sicilyalı'yı gösterdi. ''Benim bu sadık adamımın'' dedi. ''Senin arzun üzerine buraya gönderilen.'' Sonra Momo'ya bir bakış fırlattı. ''Senin ve bir dostunun.'' ''Neden bahsettiğini bilmiyorum'' dedi Nick. Michael kapının kilidini açtı, başını salladı ve kolunu uzatıp genç Sicilyalı'yı gösterdi. ''Benim adım'' dedi genç adam ''Italo Bocchicchio.'' Geraci kendine hissettiği ürpertinin sadece hastalığı yüzünden olduğunu söyledi ve gevşediği gibi hızla toparlandı. ''Tanıştığımıza sevindim'' dedi. ''Bana Nick de, herkes öyle der.'' gülümsedi. ''Yanında çalışmayı seçtiğin orospu çocuğu, kardeş katili hariç.'' Michael kapıyı arkasından çarptı. Öteki koruma muhtemelen Greco'nun adamı değil, Corleone ailesindendi. O da kapıyı yeniden kilitledi. ''Suratından'' dedi Al Neri. Momo'nun kalıp gibi saçlarından ter fışkırıyordu. Gözlerinde korku ve kendine acıma duygusu vardı ve elleri titriyordu. Aynı durumdayken Sally Tessio dizlerinin üstüne çökmüş ve Nick'e küfretmişti. Bu onu vurmasını kolaylaştırmak için yaptığı kibarlıktı. Fakat kakalak zaten hapı yutmuş durumdaydı. Zaten zaaf göstermiş ve hain olduğuna inanılmasını sağlamıştı. Nick'in tek bildiği onun çoktan itirafta bulunmuş olduğuydu. Nick bunu bütün çıplaklığı da görüyordu. ''Neri dizlerinin üstüne çök'' dedi. Nick itaat etti. Kakalak silahı titrek bir şekilde Geraci'nin alnına dayadı. ''O Bocchicchio'yu Momo'nun yüreği bunu kaldırmazsa'' diye getirmiş olmalılardı. Başka ne sebebi olabilirdi? Kakalak beceremezse görevi yerine getireceğine söz vermişti mutlaka. Nick gözlerinin arasından alnına dayalı silaha ve Momo Barone'nin kanayan yüzüne baktı. ''Kakalak'' diye fısıldadı. ''Silahı bana ver kakalak.'' Momo adeta hissedilmeyecek kadar kısa bir şaşkınlık anı yaşadı. Ama bu kadarı Nick'in onun karnına hızlı bir sol yumruk indirmesine yetti. Kakalak soluyarak iki büklüm oldu ve Nick 44'lüyü sağ eliyle kaptığı gibi iki korumanın bulunduğu tarafa körlemesine ateş etmeye başladı. Havada sessiz mermiler uçuştu ve Nick bacağında ve boğazında bir yanmayla birlikte kendi kanının sıcaklığını hissetti. Ayağa kalkmayı başardı. Al Neri feneriyle üstüne atılırken 44'lü onun göğsüne doğru ateşledi ve eski polis top ateşine tutulmuş gibi geriye uçtu. Nick korumalara döndü. 38'lü olan kalçasından vurulmuş ve ölmese de yere düşmüştü. Sicilyalı da vurulmuştu ama elindeki silah Nick'e doğrultmuş olarak kalkıyordu. Birkaç kez ateş etti ama 44'lük onu boğazından yakalayıp öldürmüştü. Nick Geraci yerde yönünü kaybetmiş vaziyette kıvranıyordu. Görüşünün bulandığını, seramik yer döşemesinin soğukluğunu hissediyor, bayılmamak için, karanlığa gömülmemek için mücadele etmeye çalışıyordu. Sağ bacağına dayanmak istedi ama orada bir şey yoktu. Sağ bacağı yoktu, kopmuştu ve o bacağını bir yere dayamaya çalıştıkça uyluk kemiğinin kırık parçası dönüyor ve sanki kaynar suların içindeymiş gibi beyaz bir acı sarıyordu her yanını. Eddie Paradise'ın niye ben dediğini duydu, niye bu kahrolası bokluklar hep benim başıma gelir? Birisi Eddie olmalıydı. Muhtemelen barın arkasından çıktı ve Nick kakalağın haykırdığını ve Eddie'nin içini çektiğini duydu. Eddie ah bok dedi ve ateş etti. Artık çığlıklar duyulmuyordu. Geraci derin bir nefes aldı ve dişlerini sıkıp beyaz ışığın ötesini görmeye ve başının dönmesini bastırmaya çalıştı. Sonra koluna dayanarak hafifçe doğrulmayı başardı. Gözlerini herhangi bir şeye odaklayamıyordu. Eddie kişisel bir şey değil dedi. Nick asla eşit şans vermezler dedi. Eddie o laf piçlere vermezler şeklinde değil miydi dedi. Acı çok fazlaydı ama Nick gözlerini sıkıca yumup bir nefes aldı ve dayandı. Karanlık ve soğuğun yumuşak bir pelerin gibi üstüne çökmeye başladığını fark etti. ''Ben böyle düşünüyorum'' dedi Nick yeniden yere yığılırken. ''Onlara, sen her zaman sadece bir, aman kes sesini'' diyen Eddie tetiğe bastı. 45. ayının sonu. Sayfa 460.